Ayrım 8, sayfa 71. 4. Camilla McGinnis'in kemikleri çok körpeymiş diye düşündü Maura, morgun ışık kutusunda asılı röntgenlere bakarken. Kaburgasındaki kırıklar kireçlenmemiş. Yıllar henüz eklemlere zarar vermemiş. Omurgasını sıkıştırmamıştı ve sonsuza kadar zarar görmeyecekti artık. Giysilerinin içinde bulunabilecek metal parçaların yerini belirlemek için standart bir tedbir olarak Camilla tamamen giyinikken röntgenini çekmişti Yoshima. Boynundaki haç ve göğüs kısmındaki birkaç çengelliğini dışında metal parça bulunmamıştı üzerinde. Maura gövde görüntülerini aşağıya çektiğinde sert röntgen filmleri bükülüp melodik bir ses çıkarmıştı. Kafatası filmlerini çıkarttı ve ışık kutusu klipslerinin altına yerleştirdi. "Aman tanrım," diye mırıldandı dedektif Frost. Kafatası kemiklerindeki hasar inanılmaz derecede ürkütücüydü. Darbelerden biri o kadar ağırdı ki kemik parçalarını kafatasının altına kadar itmişti. Maura henüz tek bir yeri kesmemiş olmasına rağmen kafatasının içindeki hasarı şimdiden görebiliyordu. Kopuk damarlar, iç kanamanın biriktirdiği kesecikler ve tabii artan kan basıncının altında hernileşen beyin. "Anlat bize doktor," dedi Rizzoli kendinden emin bir tavırla. Bu sabah daha sağlıklı görünüyordu. Her zamanki gibi son derece enerjik bir şekilde uzun adımlarla morga girmiş, savaşçı kadın cepheye geri dönmüştü. "Ne görüyorsun?" "Üç ayrı darbe," dedi Maura. "İlki şurada, başın üst kısmında." Boylu boyunca çaprazlama devam eden tek bir kırık çizgisini gösterdi. "Diğer ikisi başın arkasında. Bana göre o sırada yüzüstü yatıyormuş. Kendini savunmasına imkan yokmuş. İşte o sırada son darbe kafatasını ezmiş." Böyle bir sondan o kadar etkilenmişlerdi ki Maura ve iki dedektif bir süre hiç konuşmadılar. Kanının düştüğünü, yüzünün taş zemine çarptığını, saldırganın kolunu kaldırıp elini yumruk yaptığını canlandırıyorlardı kafalarında. Parçalanan kemiğin sesini duyar gibi oldular şapelin sessizliğinde. "Yavru fokları dipçikliyorlar ya, onun gibi bir şey," dedi Rizzoli. "Hiç şansı yokmuş." Maura, Camilla McGinnis'in hala kanlı giysileriyle yattığı otopsi masasını çevirdi. "Hadi soyalım onu." Otopsi odasının hayaleti Yoshima, elindeki eldivenleri ve uzun laboratuvar önlüğüyle ayakta durmuş bekliyordu. Sessiz ama kendinden emin bir şekilde aletleri tepsiye dizmiş, ışıkları ayarlamış, diğer tüm malzemeleri hazır etmişti. Maura hiçbir şey söylemese de olurdu aslında. Zira tek bir bakıştan bile ne demek istediğini anlardı Yoshima. Önce estetikten uzak ama ortopedik ve rahat siyah deri ayakkabılarını çıkardılar Camilla'nın. Sonra durup bir süre kurbanın kat kat giydiği kıyafetlere baktılar. Daha önce hiç yapmadıkları bir işe girişecekler. Bir rahibeyi soyacaklardı. "Önce kısa bluzunu çıkarmalıyız," dedi Maura. "Neyi? Anlamadım," diye sordu Frost. "Omuzlarındaki pelerini. Yalnız ön kısmında hiç çıt çıt falan yok. Fermuar da görünmedi röntgende. Bir yana çevirir misiniz sırtına bakayım?" Beden tamamen katılaştığı için rengi bir çocuğunki kadar açık ve berraktı artık. Diğerleri ölüyü yana döndürdüğünde Maura pelerinin nereden kapandığına baktı. "Cırt bant," dedi. Frost ürkek ürkek güldü. "Dalga geçiyorsun." "Orta çağın modern çağla buluşması," dedi ve pelerinini çıkararak bir naylon torbanın içine yerleştirdi. "Bir şekilde gerçekten de hayal kırıklığına uğradım. Cırt bant kullanan rahibeler." "Orta çağda kalmalarını mı isterdin?" dedi Rizzoli. "Yani ne bileyim, daha geleneksel takılacaklarını falan düşünmüştüm." "Seni hayal kırıklığına uğratmak istemem Frost," dedi Maura ölünün boynundan zincir ve haçı çıkarırken. "Ama bazı manastırların web sayfaları bile var."
"Hadi ya, internet rahibeleri, aklımı başımdan aldın şimdi."
"Şimdi de sıra Fanila'da," dedi Maura, omuzlardan bele kadar uzanan kolsuz üstlüğü göstererek. Yavaşça fanilasını sıyırıp çıkarttı ölünün. Fanilanın kumaşı kandan sırılsıklam ıslanıp katılaşmıştı. Ayrı bir plastik torbaya koyup ardından kemerini çıkarttı. Yünlü diğer bir iç atletin üstünde Camilla'nın ince vücuduna sarılı siyah bir tunik vardı. İffet sınırı bu tunikten sonra aşılıyordu artık. Bu kadar sene ölüleri soymuş olan Maura hiç bu kadar isteksiz hissetmemişti kendini. Önünde duran ölü beden
erkeklerin gözlerinden saklanarak yaşamayı seçmiş bir kadına aitti. Ama artık acımasızca gözler önüne serilecek, üzerinde derinlemesine inceleme yapılacak ve en sonunda da ağzı ilaçlı pamukla tıkanacaktı. Bu istilanın düşüncesi bile midesini bulandırıyordu Maura'nın. Soğukkanlı olmalıydı. Biraz bekledi. Yoshima ona bu bekleyişinin nedenini soran gözlerle bakıyordu. Vurdum duymazlığı ve sükuneti bu her tarafına negatif elektrik dolaşan odadaki tek sakinleştirici unsurdu. Yeniden önündeki işe konsantre olmaya çalıştı Maura. Yoshima ile birlikte tuniği kaldırıp baldırlarına ve kalçasına doğru sıyırdılar. Çok fazla sıkı olmadığı için kollarındaki katılaşma kolayca çıkartılmasına engel olmamıştı. Tuniğin altında boynuna sırılmış beyaz pamuklu bir fular vardı. Üzerinde kan lekeleri olan tişörte bir çengelli iğne ile bağlanmıştı. Röntgende gözüken çengelli iğnelerin aynalarıydı bunlar. Bacaklarında kalın siyah çoraplar vardı. Önce çorapları, ardından beyaz kilodunu çıkardılar. Kenarları oldukça kalın, komik denebilecek kadar mütevazi, evlenecek yaşa gelmiş genç bir kızdan çok yaşlı bir kadına ait olabilecek bir kilot. Kilodun içinde bir hijyenik pet vardı. Maura'nın yatak çarşaflarına bakıp daha önce tespit ettiği gibi kurban adet görüyordu. Maura tişörtü çıkarttı. Çengelli iğneyi açtı ve birkaç cirt band daha açarak falinayı sıyırdı. Tuniğin aksine tişörtü katılaşma nedeniyle kolay çıkmadı. Maura makası alıp tişörtü tam orta yerinden kesti. Bir kumaş parçası daha çıktı ortaya. Bu seferki oldukça şaşırtmıştı Maura'yı. Göğsünün etrafına sıkı sıkı sarılıp arkada iki çengelli iğneyle tutturulmuş banda baktı bir süre. ''Bu ne böyle?'' diye sordu Frost. ''Göğüslerinin üstüne bir bant sarmış.'' dedi Maura. ''Neden?'' ''Hiçbir fikrim yok.'' ''Belki sütyen yerine bunu sarmıştır.'' diye fikrini belirtti Rizoli. ''Sütyen takmak varken neden bunu sarsın ki? Baksanıza ne kadar sıkı sarılmış. Çok rahatsızlık verici olmalı.'' Rizoli kahkahayla güldü. ''Tabii canım, sütyen de çok rahat bir şey sanki.'' ''Bunun da dini bir simgesi yok herhalde.'' dedi Frost. ''Yo, hayır. Bu standart bir şey. Bandaj. Bileğini burktuğunda eczaneden aldığın bandajlarla aynı.'' ''Peki rahibeler ne giyer biliyor muyuz? Yani demek istediğim belki bütün giysilerin altında siyah dantel kilot ve file çorap olabilir. Kim nereden bilecek ki?'' Kimse gülmedi buna. Maura, Kemla'ya bakarken aniden irkildi. Bu etrafı sıkı sıkı bandajlanmış göğüsler, kadınsı hatların saklanmasının, bastırıldığının simgesiydi. Kendini tamamen Tanrı'ya teslim edişin sembolüydü bu. Acaba bu bandajı göğsünün etrafına sıkı sıkı sararken Kemla'nın aklından ne geçmişti? Dişiliğini hatırlatan bu organlardan iğreniyor olabilir miydi? Göğüslerini bu bandajın altına sakladığında, cinsiyetini yok saydığında acaba kendini daha temiz, daha saf mı hissediyordu? Maura çengelli iğneleri açıp tepsiye koydu. Sonra Yashuma'nın da yardımıyla bandajı çözmeye başladı. Göğüs derisi buruş buruş olmuştu. En yumuşak, en iyi kalitede lastik dahi taze bir cildin buruşmasını engelleyemezdi. Son tur bittiğinde diri göğüsleri ortaya çıktı. Başka bir kadın olsa böyle güzel göğüslere sahip olduğu için gurur duyardı kesin. Ama Kamala Magnus sanki utanılacak şeylermiş gibi onları saklama gereği duymuştu. Bir giysi daha vardı çıkarılacak. Pamuklu kilot. Maura lastik kemer bandını kalçalara doğru sıyırdı ve baldırların altından çıkarttı. Kiloda yapıştırılmış hijyenik pedin üzerinde çok az miktarda kan vardı. Yeni bir ped, dedi Rizoli. Saldırıdan az önce değiştirilmiş sanki. Ama Maura pede bakmıyordu. Bakışları çıkık kalça kemiklerinin arasındaki sarkık, donuk ve solgun karın bölgesine odaklanmıştı. Solgun cildin üzerinde gümüşü çizgiler vardı. Bir süre hiçbir şey söylemeden sessizce bu çizgilerin ne anlama geldiğini kavramaya çalıştı. Aynı zamanda kızın göğüslerini neden bu kadar sıkı sıkı gizlediğini merak ediyordu. Maura kızın üzerinden çıkardığı bandajı koyduğu tepsiye dönüp yavaşça sargıyı açtı. Bir taraftan da kumaşı inceliyordu. ''Ne arıyorsun?'' diye sordu Rizoli. ''Leke'' dedi Maura. ''E kan lekesi gördün ya?'' ''Kan lekesi aramıyorum.'' Maura durdu. tepsiye yayılmış bandajın üzerinde sıvının kuruduğu yerlerde koyu renkli halkalar vardı. Aman tanrım diye düşündü Maro. Bu nasıl mümkün olabilir? Yoshima'ya baktı. Pelvik muayene için hazırlan. Kaşlarını çattı Yoshima. Ölüm katılığını bozacak mıyız yani? Fazla kas yok vücudunda. O yüzden bir şey olmaz. Kemal'a zayıf olduğu için işlerin kolay yürüyeceğini umuyordu Maura. Yoshima ölünün bulunduğu masanın ayak kısmına doğru ilerledi. Maura leğen kemiğini bastırırken Yoshima da ellerini sol uyluğun altına kaydırdı ve kalçayı esnetmek için burktu. Ölüm katılığının bozulması ifadesinden de anlaşılacağı gibi oldukça gaddarcaydı. Katılaşmış kas liflerinin güç kullanılarak kırılmasına dayanan ve hiç de hoş olmayan bu işlemi yüzü bembeyaz kesilen Frost'u çok korkutmuş, irkilterek masanın uzaklaşmasına neden olmuştu. Yoshima kalçayı sertçe ittiğinde Maura leğen kemiğini kapsadığı iç bükey boşluktan gelen yırtılan bir kas çatırtısı duydu. Of be! Of be! Diyerek arkasını döndü Frost. Lavabonun kenarındaki sandalyeye doğru sallana sallana gidip başını ellerinin arasına alarak lavaboya kusan Rizzoli olmuştu ama. Anatomik görüntülerden ve kokularından en ufak bir şekilde etkilenmeyen o metanetli Rizzoli daha ortada hiçbir şey yokken midesini zapt edemez hale getirmişti. Maura masanın diğer tarafına geçip yine leğen kemiğine bastırırken Yoshima da sağ kalça üzerinde çalışıyordu. Kas katılaşmasını bozmak için vücuda bastırdıklarında korkunç derecede midesi bulanmıştı Maura'nın. Tıp öğrenimi sırasında gördüğü tüm derslerde onu en çok dehşete düşüren ortopedik operasyonlardı. Kemikleri delip testereyle kesme, kalçaları birbirinden ayırmak için güç kullanma, kas kırılma sesi duyduğunda da aynı şekilde dehşete düşmüştü şimdi. Sağ kalça bir anda kıvrık pozisyona geçtiği anda Yoshima'nın yüzündeki yumuşak bir ifade bile birden değişip yerini tiksinmiş bir yüz ifadesine bıraktı. Ama maalesef genital organların tümünü incelemek için başka çare yoktu ve Maura kafasındaki şüphenin doğru olup olmadığından bir an önce emin olmalıydı. Her iki kalçayı da dışa doğru döndürdüler. Yoshima tam apış arasına bir ışık tuttu. Vajinal kanala kan toplanmıştı. Normal bir adet kanaması olduğunu önceden de tespit etmiştim diye düşündü Maura. Ama şimdi gördüğü şey karşısında ağzı açık baka kalmıştı. Eline bir gazlı bez aldı ve altındaki mukozayı meydana çıkarmak için yavaşça kanı temizledi. Saat altı yönünde ikinci dereceden bir vajinal yırtık var dedi Maura. Kulak pamuğu mu istiyorsun? Evet ve rahimdeki bütün organları çıkarmak zorundayız. Neler oluyor diye sordu Frost. Maura'na baktı. Bunu sık yapmam ama pelvik organları kasık kemiğini kesip bir kitle halinde alıp çıkartacağım. Sence tecavüze mi uğramış? Maura Frost'a cevap vermedi. Alet tepsisini döndürüp bir bistüre aldı. Y kesimine başlamak için ölü bedene doğru gitti. Dahili telefon çaldı. Doktor Aydız, dedi Louis hoparlörden. Evet, bir numaralı hatta bakar mısınız? Yine şu One Earth organizasyonundan Doktor Victor Banks. Maura elinde bistürü kala kalmıştı. Ucu neredeyse derisine değecekti. Doktor Aydız, dedi Louis. Şu anda müsait değilim. Arayacağınızı söyleyeyim mi? Hayır. Bugün bu üçüncü. Size evde bulup bulamayacağını sordu bana. Sakın ona ev telefonumu verme, dedi Maura. Kendisi bile bu kadar sert çıkacağını tahmin etmemişti Louis'e. Yoshima dönüp Maura'ya baktı. Frost ve Rizzoli'nin de ona garip garip baktıklarını hissetti. Maura derin bir nefes aldı ve kendisini toparlayarak daha sakin bir sesle ''Doktor Banks'e müsait olmadığımı söyle ve beni aramaya kesene kadar hep bu cevabı ver.'' Bir an sustu Louis. ''Tamam Doktor Alice.'' diyebildi sonunda. Maura ilk defa bu kadar sert çıkmıştı kadına ve bu hasarı telafi etmek için bir yol bulması gerekiyordu. Bu konuşma onu telaşa düşürmüştü. Artık işine konsantre olması gerektiğini düşünerek Kemal'a Magnus'a baktı. Ama düşünceleri dört bir yana dağılmış, el titremeye başlamıştı. Durumunu diğerleri de açıkça görebiliyordu. ''Neden Van Ört canını bu kadar sıktı?'' diye sordu Rizzoli. ''Senden bağış mı dileniyorlar?'' Bunun Van Ort'la bir ilgisi yok. O zaman nedir sorun diye bastırdı Rizoli. Bu herif seni rahatsız mı ediyor?
Uzak durmak istediğim biri o kadar.
Galiba bayağı inatçı.
Hiçbir şey bilmiyorsun.
Onu silkmemi ister misin?
Rizoli sadece polis değil, aynı zamanda zorba erkeklere toleransı olmayan bir kadındı da.
Bu özel bir mesele, dedi Maura. Yardıma ihtiyacın olduğunda ben yanındayım, biliyorsun.
Teşekkürler ama ben tek başıma halledebilirim.
Maura'nın şu anda tek istediği Victor Banks konusunun kapanmasıydı. Bistürüyle deriye daldı. Derin bir nefes aldı. Ve cansız et kokusunun Victor Banks'tan çok daha rahatsız edici olduğunu, canlıların kendisine ölülerden çok daha fazla eziyet ettiğini düşündü. Morgda onu kimse rahatsız edemez. Kimse onu kıramaz. Kimse ona ihanet edemezdi. Morg sadece ve sadece onun kontrolü altındaydı.
Peki bu herif kim? Diye sordu Rizoli. Aslında aynı soruyu Maura dahil odadaki herkes soruyordu kendi kendine.
Bu mağaranın eninde sonunda cevabını bulması gereken bir soruydu aslında.
Bistürü'yü ete daldırdı ve derinin beyaz bir perde gibi ikiye ayrılmasını seyretti.
Eski kocam, dedi.
Y kesiğini attıktan sonra solgun derinin arka fleplerini ortaya çıkardı. Yoshima kaburgaları kesmek için normal bahçıvan makası kullanmıştı. Kalbi, akciğerleri, zarar görmemiş karaciğeri, dalağı ve pankreası çıkartmak için kaburga üçgenini, göğüs kemiğini kaldırdı. Ne sigara ne içki içen genç bir kadının tertemiz, sağlıklı organları ve daha daralmaya ve tıkanmaya fırsat bulamayan atar damarları. Mauro organları teker teker çıkarırken birkaç yorum yaptıktan ve onları metal bir havuza yerleştirdikten sonra bir sonraki hedefine kilitlendi. Pelvis içindeki organların incelenmesi. Pelvis organlarını çıkartma işlemi genelde normal bir otopsiden çok daha fazla detaylı bir inceleme gerektiğinde tecavüz vakalarında yapılırdı. Hiç hoş bir işlem sayılmazdı bu. O ve Yoshima kasık kemiğini testereyle keserken Frost'un dönüp uzaklaşmasına hiç de şaşırmamıştı doğrusu. Ama o metanetli Rizoli de büzülüp kalmıştı masanın kenarında. Artık kimse Maura'nın eski kocasıyla ilgili konuşmuyor, kimse özel hayat konusunda onu sıkıştırmıyordu. Zaten otopsi birden öyle vahşi bir hal almıştı ki kimsenin içinden sohbet etmek gelmiyordu. Garipti ama bu Maura'yı rahatlatmıştı. Bütün pelvis organlarını, dış cinsel organları ve kasık kemiğini çıkartıp bir kesim paneline yerleştirdi. Döl yatağının içini doğramadan önce sadece görüntüsünden korkularının yersiz olmadığını anlamıştı. Organ olması gerekenden daha büyüktü ve iç tarafı kasık kemiği hizasından çok daha yukarıdaydı. Organın duvarları süngerimsiydi. Döl yatağının iç zarını ortaya çıkartmak için yararak açtı organı. Mauro kafasını kaldırıp Rizoli'ye baktı.
''Geçen hafta içinde manastır dışına çıkmış mı bu kadın?'' diye sordu sert bir şekilde.
''Kemla manastırdan Copcott'taki ailesini ziyaret etmek için en son Mart ayında çıkmış. Mary Clement'ın bana söylediğini söylüyorum.''
''O zaman manastırın aranması gerekiyor, hem de acilen.''
''Neden? Ne arıyoruz?''
''Yeni doğmuş bir bebek.''
Bu cevap Rizoli'yi çok sert bir yumruk yemişçesine serseme çevirdi. Kireç gibi bir suratla önce mağaraya, sonra masada yatan Kemla Magnus'a baktı.
Ama o bir rahibeydi.
Evet, dedi Maura. Yeni doğum yapmış bir rahibe.
Ayrım sonu, sayfa 82.
Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Copcott. C-O-P-E-C-O-D.